Ayrım 18.
Dersi sabote etmeyi başardı. İki kişi hariç öğrenciler gelmediler. Gelenler de beni sevdikleri için geldiler. Ben de Cillo'ya gittim. Gittim diyorsam haftalar sonra zor bulabildim. Tipik bir holding profesörü. Üniversitede katiyen durmuyor. Bu defa ona anlattım. Bayağı yalvarıyorum. Bir seçmeli modern matematik koyalım. Onu yapamazsak cebir koyalım. Ben üstlenirim. Saatlerim arttı diye şikayet etmem falan filan. Adam gözlüklerinin arkasından buz gibi bakıyor. Sonunda beni ne kadar çocuksu bulduğunu anlatan bir laf etti. Arkasından da matematik dersi koymamızın imkansızlığını sergileyen 30 çift bahane buldu. Peki hocam ben ne yapacağım? Bu öğrencilere istatistik öğrettim diye not atıp imzalayamam. El cevap. Senin imzan da pek kıymetliymiş yav. Dünya başıma yıkıldı. Ben hala imzamın namusum olduğunu düşünüyordum. Ben şarlatan değilim gibisinden bir cevap verdiğimi hatırlıyorum. Orada durup istatistik öğretirmiş gibi yapamam. Kapıyı vurdum çıktım. Çıkış o çıkış. Tabii ben bu iş için eğitildim. Yıllarımı verdiğim mesleğimi bir daha asla yapamayacağımı hissetmek berbat bir şeydi. Üniversiteden çıktım, laleliğe döndüm. İnsanlara çarpa çarpa yürümeye başladım. Saatlerce yürüdüm. Sonra o gece Selahattin geldi. Orada doktora yapıyordu biliyorsun. Olanları anlattım. Beni anlayacağını sanıyordum. Adı üstünde adam ülkücü. Çok fevri hareket etmişsin diye kınamaz mı? Binali'nin söküğünü dikmeyi devrime ertelediği gibi bu da güncel ahlakı ülküsünü gerçekleştireceği günlere erteliyordu. Ne garip değil mi? Ahlak günlük davranışlarda uyulması gereken ilkeler bütünü değil de oralarda bir yerlerde asılı duran bir ütopya sanki. Fransızca sınavına Şira'nın yerine bir arkadaşının girdiğini biliyorsun değil mi? Ona bunun ahlaksızlık olduğunu anlatamadımdı. Ama hadi o devrimci, düzene uymak için en ufak bir gayret göstermiyor diyelim. Selahattin'e ne demeli? Biliyor musun fakirlere de sadaka vermezdi. Gerekçesi de bu işler böyle olmaz. Yani sadaka vermekle hiçbir şey düzelmez. Kuşkusuz öyleydi. Ama bir somunda bir somundur değil mi? Tok geçen bir günde bir gündür değil mi? Daha fazla uzatmadan söyleyeyim. Selahattin Rodoplu'nun nişanlısıydı. Ülkücü hareketin perde arkası liderlerindendi. Benim tanıdığım dönemde ayrılmışlardı. Daha doğrusu evliliğin asla gerçekleşmeyeceğinin bilincine varmışlardı. Ama ilişkileri henüz bütünüyle kesilmemişti. Selahattin'in başlı başına bir roman olan hikayesini daha sonra anlatacağım. Bu noktadaki önemi Rodoplu'nun ortağı Hüseyin'e ilişkindir. Hüseyin'i Günay'ın başına saran Selahattin'dir. Ama o bunu kabul etmezdi. Hüseyin'i benim başıma saran kendi kibirim ve dikbaşlılığım demişti. Ben üretimime yabancılaşmak istemiyordum. Üretimime yani öğrencime yabancılaşmak istemiyordum. Oysa büyük makina üniversite benim elimi kolumu bağlıyor, üretenle üretileni ayrıştırdığı bir kör dövüşüne itiyordu. Bu kör dövüşünün sonucu genç insan kıyımıdır. Ben o kıyıma hizmet etmek istemiyordum. Çocukları kandırmak istemiyordum. Ağzımdan çıkan her sözün, her kelimenin doğru olmasını istiyordum. Gevezelik etmektense yapmayı, yaptığımla söylediğimin bir olmasını istiyordum. Davranışlarım bütün ulusların gelecek kuşaklarına örnek olacakmışçasına yaşamak, ağzımdan çıkan her kelime dünyayı etkileyecekmişçesine özenli olmak istiyordum. Büyük makina bana bu fırsatı asla vermeyecekti. Ama ben düzene boyun eğmeyecek kadar kibirli, onun dışında yaşamayı göze alacak kadar da dikbaşlıydım. Bana öyle geliyor ki büyük makineden bağımsızlık bana ödeteceği her faturaya değerdi. Parasızlıktan değil, kendi gerçeğimi bulamamaktan korkuyordum. Köy kökenli olsaydım eminim çiftliğin çubuğun başına dönerdim. Ama İstanbul'dan beni aynı anda lanetleyen ve kutsayan İstanbul'dan başka memleketim yoktur. Ve bütün sermayem eğitimimdir. Çünkü ben hayatımı daha çok bir şeye sahip olmak değil, daha çok bir şey olmak ilkesi üzerine kurdum. Satışa çıkarabileceğim tek mal varlığım bilgi. Daha doğrusu malumattı. Bilgi büyük makinenin varlığının bilgisidir. Malumat gündelik yaşamın. benim de ekmeğe dönüştürebileceğim malumat istatistikti. Zaman pazar araştırmalarının yeni yeni filizlendiği zamandı. Araştırma yapıp satabileceğimi düşündüm. Ne ki üniversiteden o ayın maaşını bile almadan ayrılmıştım. Kelimenin tam anlamıyla 5 kuruşum yoktu. Oysa bu iş için bile hiç değilse bir büro lazımdı. Birkaç ay geçinecek para lazımdı. Selahattin o noktada Hüseyin'i önerdi. Hüseyin Erzincanlıdır, Kürttür ama sağlam oğlandır dedi. Çeşitli işlere girdi çıktı ama şimdi daha aklı başında işler yapmak istiyor. Aksaray'da bir bürosu var. Onu kullanırsınız. Sen araştırmanı yaparsın, o başlangıç sermayesini koyar. İstersen tanıştırayım. Bir de kendin bak. Bu benim için yeterli referanstı tabii. Ama ticaretten hiç anlamadığım için adamın başına dert olacağımdan ürktüm. Senedin neresine pul yapıştırılır, neresi imzalanır onu bile bilmiyordum. Selahattin onun da çaresini buldu. Muhasebenize ben bakarım. Hüseyin'i daha sonra ben de tanıdığım için size tarif edebilirim. 40 yaşlarında alkolizm sıskası, kara kuru bir adam düşünün. Şakak üstü saçlarını, kıvırcık, uzatıp tepesine örtmüş. Yeşil camlı altın çerçeveli numaralı gözlükler, her zaman siyah takım elbise, ismi pırlantalarla yazılı kalın altın künye, kolye, bir de kanarya sarısı arabası olduğunu hatırlıyorum. Sen ve Hüseyin, kakkoş. Kakkoş mu? Kakkoş da ne demek? Hüseyin gibilere kakkoş denir diye açıkladım. Kakkoş, lavuk. Nasıl yani? İşte böyle siyah takım elbiseler, sivri yakalar, çağırınca bütün bedenleriyle döner bunlar. Başlarını çevirmezler, sonra Günaydın gazetesinin erkek güzeli müsabakalarına girerler. Allah iyiliğini versin, gülmeye başladı. Ama Hüseyin'in Ses dergisinin, sanırım Sesti, mankenlik yarışmasına girmiş olduğunu bildiğini söylemedi. Onu çok sonra Hüseyin'in karısı anlattı. Günay'ın nasıl olup da adamı sezemediğini anlayamıyordum. Gülüşü yerini mahzun bir tebessüme bıraktı. Ben ön yargılı olmamaya eğitildim dedi. Görünüşe göre karar vermemeye eğitildim. Tamam, künyesi korkunç, görünüşü acıklıydı ama kırsal kökenli insanların böyle zaafları olabiliyor diye düşünüyordum. Mikrop dergisine kızgınlığım da bundandır. Bu insanlarla sürgüt alay ederler. Kaldı ki olağanüstü nazik, olağanüstü iltifatkardı. Aklı başında işler yapmak istediğini söylüyordu. Kara parasını aklamak için diye italikledim ve hemen vazgeçtim. Bunun aklanmayı gerektirecek kadar büyük parası olmadığı besbelliydi. Yanında Günay gibi bir ortağı olması hoşuna gitmiş olmalıydı. Bir tür sınıf atlama, yani tabii yıllar sonra Günay'ın Şafak Özden'e ilişkin olarak, o beni düzerken aslında limitleri, polimetreyi, metropolün makro formunu, lineer aşamalı organik dokuyu, hata marjlarını düzüyordu diye dillendirdiği bir gerçek vardı. Şimdi düşündüğümde Hüseyin'in de benzer bir sömürüye girdiğini görüyorum. O da pazar araştırması gibi, hele de o yıllarda adam akıllı, gizemli, hatta batıni formüller içeren bir işe ortak olmanın ayrıcalığının keyfini çıkarıyor olmalıydı. Ama tabii işin başında böyleydi. Daha sonra Günay'ı nasıl, değiş yerindeyse, sattığını biliyorum. Ona geleceğim. O gün aklımdaki Hüseyin'in iltifatkar tutumunda Günay'ın arkadaşının nişanlısı olmasının da dahli olduğuydu. Rodoplu bunu yatsımadı. Elbette. Yüzü dış kırıklığını saklamaya dönük bir alaycılığa büründü. Yengeydim ya ben, ne ki bu yengeliğin pamuk ipliğine bağlı denilen koftiliğini henüz bilmiyordum. Daha ilk çatışmamızda aktı gitti. Selahattin'le ayrılığımız kamu bilgisi olunca kadınlık kalkanımda kayboldu. Önce Ali Nazik ikramları bitti. Sonra da Aksaray'dan Etiler'e gecenin bir saati nasıl döneceğim kaygıları. Ali Nazik de ne? Bir tür patlıcan yemeği ya da kebabı ya da bir şey işte. Hüseyin kebap ustasıydı. Hangi kebap en iyi nerede pişirilir de uzman olduğunu söylerdi. Kebap ve rakı. Bana sorarsan Aksaray'ın tümü kebap ve rakıdır. Herkes senin gibi pırasacı değil. Hiç değil. Ofiste çiğ köfte yoğururdu, evrakların üstünde. Mine ona üzerinde İngilizce "The best cook of the world" yazılı, fırfırlı bir önlük almıştı. Onu da giyerdi, Mine sekreterimizdi. Bir an düşündü. Sevilmek istiyordu, ne yapsın? Kızlarla başka iletişim imkanı yoktu. Kızlar, Boğaziçi Üniversitesi'nden bulduğu araştırma elemanlarıydı. Başa dönelim. Selahattin Rodoplu'yu Hüseyin'in Şiran'ın birkaç bina altındaki bürosuna getirmişti. Aksaray'ın o fevkalade pis, fevkalade bakımsız bürolarındandı. Ortadaki Vezuv gaz sobasından Hüseyin'in masasının arkasındaki kapitona karanlığa kadar tıpkı Şiran'ın yazıhanesine benziyordu. Şu farkla ki burada Atatürk resmi vardı. Günay, ilk gördüğümde sobanın başındaki demir iskemlenin üstünde kolunu sırtlığına dayamış, grand tuvalet ağzı açık uyuyordu dedi. O zaman aymalıydım ama benim içki tecrübem yoktu. Sabahın 11 uykusunu ancak son kerte yorgunluğa yorabildim. İçki aklımın ucundan geçmezdi. Duvarlar boyanamayacak kadar haraptı. İşe duvar kağıdıyla başladılar. Kapılar, pencereler onarıldı. Tuvalet bir düzüne kezzapla zor temizlendi. Masalar alındı, perdeler değişti. En ucuzu olduğu için bir kolektif şirket, PAAR, Pazar Araştırma kuruldu. Bu önemli çünkü Günay'ın başına iş açan, bence Selahattin'in işi nasıl ucundan tuttuğunu gösteren, insanı iç çamaşırlarına kadar hacize açık bırakan şirket türüdür kolektif şirket. Yerler halı flekslenirken içeri bir adam girdi. 50 yaşlarında, uzunca boylu, çekik gözlü, yumuşaktan kastım tıkız değil de yumuşak, sarkık bir şişmanlık, esnaf kılıklı bir adam girdi. Esnaf kılığı dediğim ince kumaştan bej bir takım elbise, içinde el örgüsü bir yelek, kareli kravatsız gömlek. İçeri girdi ve etrafa bakınmaya başladı. Önce kağıtçı, halı flexçi filan sandım. Baktım adam her şeyi inceliyor. Seyrettiğimi gördü, gülümsedi. Yanıma geldi, elini uzattı. Hoş geldiniz dedi. Kendiliğinden bir hareketti benimkisi. Elimi uzattım, hoş bulduk. Etrafa bakındı. Daha çok var mı? Bitmek üzere. Kaç para harcadınız? Bu sefer de adamın ev sahibi filan olduğuna karar verdim. Biraz bir şeyler gitti işte. Kusura bakma soruyorum çünkü daha kaç para vereceğiz? Hesabımızı bilelim. Bir gariplik olduğunu kavradım ama işin vehametini anlamış değilim. Şakaya vurdum. O işleri Hüseyin Bey bilir. Hüseyin mi dedi adam? Hüseyin bilmez. Hüseyin işten hiç anlamaz. Ben hala orada değilim. Akrabası mısınız? Alınmış gibi bir hareket yaptı. Ortağı değil miyim Günay Hanım? Selahattin Bey biraderimiz beni tanımaz mı? Adam bir sandalye çekip çöker gibi otururken, affedersiniz ben bilmiyordum gibisinden bir şeyler mırıldandım. Ben Sarı diye kendisini tanıştırdı. Cevdet Sarı. Geleyim bir bakayım ne yapmışsınız dedim. İyi ettiniz, bir şey içer misiniz? Elini midesine götürdü. Yok sağ ol. Şimdi ben diyorum ki Günay Hanım, siz bir hesap çıkarsanız da ne ödeyeceğimizi bir bilsek. 10.000 mi, 20.000 mi? Sonra sıkışmayalım. Anlayacağın Hüseyin'in 5 kuruşu yok. Parayı veren bu adam. Hüseyin'e veriyor. Hüseyin de bana veriyor. Ya da verecek. Ama nedense bütün bunları benden saklamış. Kolektif şirkette esas finansör yok. Sermayesiz Hüseyin var. Ne diyeceğimi bilemediğim için. Siz bunları Hüseyin Bey'le konuşsanız, toplumun ortalama hızından daha süratli olmanın cezasını çekecektim. Şimdi tabii Hüseyin finansör ya, ben de küçük burjuva aydını olarak para meselelerinde titizim ya, Hüseyin'le bir an önce ödeşebilmek amacıyla daha büro toparlanmadan temaslara başlamışım. Hatta iş sözü almışım. O da nasıl, nerede ne yapabilirim diye bakarken piyasada bir meyve suyu problemi olduğunu gördüm. Şöyle ki, o yıllarda birdenbire dünya kadar meyve suyu türedi. Yok Bostay, yok Aroma, yok Meysu, yok Ersu. Ben de hep merak ederim. Bu güzelim meyve ülkesinde kendisini yemek dururken meyvanın suyunu kim içer? Ama fabrikalarda pıtrak gibi türüyor. İhracat da yok. Hep yanlış yatırım gibi geliyor. O yüzden de kaygıyla izliyorum. Malum, memleket benden soruluyor. Derken, sektörün gerçekten de krize girdiğini öğrendim. kola ve hatta gazozlarla rekabet edemiyorlar. Bu da tabii pazarlama departmanlarının deli gibi çıkış yolu arıyor olmaları demek. Yani araştırma yapıyor olmaları lazım. O arada Koç, Bostay ve Ersu fabrikasını satın almış, bunlar da Fahir İlkel diye bir beye bağlı. Fahir Bey, Koç'un aileden olmadığı halde beyin takımına girmiş ender adamlarından birisi. O zaman öyle miydi bilmiyorum ama idare komitesi başkanlığı yaptı. Sonradan Koç onu bir süre ulusu hükümetine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak ödünç verdi. Neyse, ben kalktım, bu beyden bir randevu aldım. Randevu alışım da bir komik, malum sekreterler canavar gibi. Bir özgeçmiş illettim ve meyve suyu sektörüyle ilgilendiğimi söyledim. Randevu verdi, gittim ve herhalde Türk iş dünyasının en etkileyici adamlarından birisiyle karşılaştım. Muazzam büyüklükte, pırıl pırıl parıldayan ve bomboş, üzerinde kalem bile olmayan bomboş bir masanın başında oturuyordu. Hani poker suratı derler, işte öyle. Ne düşündüğünü belli etmemeye eğitilmiş bir yüz. Geçtim oturdum. İlk sözüm, beni korkutuyorsunuz. Yüzünden belli belirsiz bir tebessüm geçti. Öyle mi? Daha doğrusu bu masanın boşluğu korkutuyor dedim. Dünya kadar işiniz olmalı. Nasıl oluyor da bir kalem bile yok? İşimi bitirince kaldırıyorum gibisinden bir şey söyledi. Anladığım kadarıyla meseleleri zihninde çözen birisiydi. Mesela eve hiç iş götürmediğini, çalışma saatiyle dinlenme saatini ayırdığını anlattı. Benim gibi tutkulu bir tip için kompartmanlar halinde teker teker düşünme ya da düşünmeme şaşılası şeydir. Her neyse, ben de kendimi anlattım. Etrafında çok insan ve imkan olduğunu bildiğimi ama bana bir şans verilmesini istediğimi söyledim. Meyve suyu pazarlama stratejisi belirleyecek araştırmaya talip oldum. Kendimi uğraşmaya kurgulamıştım. Ama öyle olmadı. Fahir Bey o poker suratı kıpraşmaksızın peki dedi. Peki ne? Peki bir teklif getirin. Takvimi gözlerinin önüne getiriyormuş gibi az duraladı. Salı günü saat 3'te. Eteklerim zil çalarak çıktım. Aksaray'a döndüm. Onarımın hızlandırılması gerekiyordu. Araştırma elemanları için müracaatlar başlayınca millete göstereceğim derli toplu bir yerimiz olması gerekliydi. Benim istediğim niteliktekileri Aksaray'a getirmenin zor olacağını hissediyordum. Bir de güven telkin etmeyen bir büro olursa imkansızlaşabilirdi. Derken işte bu Cevdet Sarı geldi. Belki daha o anda vazgeçmeliydim. Ama anlıyor musun, Hüseyin'i bu aşamada parası olmadığı için bırakmak yanlış geldi. Çünkü diye düşünüyordum, nihayet bir büro lazımdı ve Hüseyin bu büroyu sağladı. Yani kendi vaadini yerine getirdi. Ben de ona bunu borçluyum. Şimdi bırakırsam o hiç talip olmadığı bir ofis ve bir yığın masrafla baş başa kalacak. Bu durumda işletme sermayemiz olmayacaktı. Yani açıkçası benim birkaç ay geçinecek param olmayacaktı. Hüseyin'in parasının olmadığını bile bile ondan, velev ki sözleşmemiz öyle olsun, para isteyemezdim. Yapılacak tek bir şey var gibi görünüyordu. O da kendi paramı bir an önce çıkarmak. Daha açıkçası işe saldırmak ve Allah'a bana kendimi sınayacağım bir fırsat verdiği için şükretmek. Öyle ya, kimse bana bir yaşam, hele de kendi paradigmalarım doğrultusunda bir yaşam borçlu değildi. Ama gönlüm kırıktı, Hüseyin'e değil, Selahattin'e kırıktı. Özensizliği nicedir bildiğim bir gerçeği, beni gözden çıkarmış olduğu gerçeğini teyit ediyordu. Ama tabii bu gönül kırıklığını kadınsı bir zafiyet olarak nitelendirip hemen inkar yoluna gittim. Rodoplu işe devam kararı aldı. Ne ki bu defa bir yerine iki kişinin geçimi gibi bir sorumluluk üstlenmişti. Şimdi tabii Hüseyin'in bir de ailesi vardı. Etrafta hiç görünmeyen karısı, birisi yanlış tedaviden dolayı zihin özürlü, iki de çocuğu. Elimde Sarı'nın parası ile yeniden düzenlenen bir ofis ile bakılması gereken bir de aile kaldı. Elimde diyorum, çünkü Hüseyin'in besbelli ki bu işte yapabileceği pek bir şey yoktu. Sizin demenizle kentteki toprak sahibi bile değildi. Herhalde çok önceden yapmam gereken bir şeyi o gece yaptım, Selahattin'i buldum. Kim bu Hüseyin? Bence sorulması gereken soru, kim bu Selahattin olmalıydı? Yine söylüyorum, Bir faşistin bizim için telmihini, hele de o yıllardaki telmihini anlarsınız. Kelimenin telaffuzu ile birlikte muazzam bir öfke, kin, iğrenti, onulmaz bir düşmanlık yaratan, cani, hain, kan içici sözcüklerini köpürten bir kavramdı. Rodoplu elbette bunların bilincindeydi ve o yıllarda Selahattin'in asıl kimliğini bizden saklamakta özen gösterdi. Sanki bir tür tercümanlık görevi üstlenmişti. Ama mesela bağımsızlık gibi ortak olabilecek kaygıları öne çıkaran seçici bir tercümanlıktı bu. Bizi kırmamak için böyle yaptığını düşünüyorum. Onu sevmeye başladığımızı biliyordu ve sanki faşistlerle ilişkisi olan bir kadını seviyor olma ihanetinden koruyordu bizi. Emin olmamıza izin vermiyordu. Duyduğumuz şüphe ilişkimizi koruyordu. Acaba mıdan yararlanıyorduk. İleride göreceğiniz gibi yıllar sonra ölümüne yakın nihayet sorabilmiştim. Ne işti bu? Selahattin gibi bir adamla nasıl olabildin? Aşk demişti gözlerini gözlerime dikerek. Pür katıksız aşk, müthiş bir çekim, coşku. Kendi dışında birisinin tutkusunu engin bir hoşgörüyle, dünyaya dair çok şey bilen birisinin hoşgörüsüyle naklediyor gibiydi. Bozkır'da pırıl pırıl bir sonbahar ikindisiydi. Gözleri gökyüzünün lacivertiydi. Saçları başak kokuyordu. Kolu koluma değdi ve hem ben yandım hem kendi. Sizin gibi ben de Şafak Özden'i hatırlamıştım. Yeşil elma, tarçın ve kekik kokan Şafak Özden'i. Nasıl baktıysam anlamıştı. Yo, aynı şey değil dedi. Şafak benim üçüncü ve son evremdir. Annelik evrem. Şiran dostumdu. Selahattin'e aşıktım. Sığınma, dayanışma, esirgeme. Söylediğim gibi, Selahattin'i uzun uzun anlatacağım. Hüseyin'e geri dönelim. Erzincan depreminde bütün ailesini kaybetti dedi Selahattin. Kendisi ve iki kardeşi 6 gün toprak altında kaldılar. Hüseyin 4-5 yaşındaymış. Kardeşleri daha da küçük. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. 13-14 yaşlarında bir ablaları hayatta kalmış. Bu kızcağız kardeşlerine bakmak için çırpınmış. Sonra bir gün onun da canına tak etmiş olmalı ki bırakmış kaçmış birisiyle evlenmiş. Hüseyin 9-10 yaşlarında İstanbul'a Üsküdar taraflarına gelmiş. Mezarlıklarda büyümüş. Sonra Kazlıçeşme'de dericilerin yanında iş bulmuş. Ben tanıdığımda sepicilik yapıyordu. Kavelata ustasıydı.